haftanın vaazı İsa'nın kardeşleriyiz. İbraniler bölüm 2 ayet 10'dan 18'e kadar. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. İncil'de bir mektup var, bir kitapçık var. O bugünlerde pek okunmuyor. Çok zordur diye. Kişiler yanaşmıyor ona. Ben konuşuyorum İbraniler mektubu için. Biz o mektubu anladık mı, hayatımız değişecek. Ben eminim. Bugüne kadar İsa Mesih'in üzerinde çok büyük bir savaş var, bir kavga var. Herkes istiyor İsa'yı kendi tarafına çeksin. İsa bizim religiyemizin, bizim dinimizin bir parçasıdır. Ve böyle yaparken kişiler İsa Mesih'in asıl karakterini, asıl tabiatını hani küçümsüyor. Azaltırıyor onun yüceliğini. Kimisi diyor ki, İsa bir peygamberidir, Müslümanlar gibi. Kimisi diyor ki, İsa Allah değildir, sanki bir baş melek gibidir, şeytanın karşılığıdır. Tamam mı? Şeytan nasıl? O bir melek idi, seslemedi. İsa melek idi, sesledi. Mormonlar bunu söylüyor. Ve bazıları ki İsa Mesih bir baş melektir. Yehova şahitlerinin öğretişi budur. Ama bütün bunları bir tarafa atıyoruz. Çünkü İbraniler mektubunu okuduk mu anlayacağız. Aslında İsa Mesih kimdir? Aslında yani onun tabiatını tam olarak anlıyoruz. Hem görüyoruz onun Allah tarafında her şeyden üstündür. Yok öyle bir melek ona benzer olsun. Aynı zamanda onun insan tarafını daha iyi anlamaya başlayacağız. Bugün de onu görmek istiyoruz. İkinci bölümden okuyacağım. Ayet 10'dan 18'e kadar. Ve bu da mesele oluyor. Biz İsa'ya nasıl bağlanıyoruz? Bizim durumumuz İsa'ya karşı nasıldır? Onu anlamaya bakacağız şimdi. Evet, ikinci bölüm 10'dan 18'e kadar. Sesleyin. Her şey Allah için yapıldı ve Allah tarafından yapıldı. O istedi birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. Ve o uygun gördü, onların kurtuluşunun başını da çekilerle tamamlamış bir duruma getirsin. Kutsal kılan ve kutsal kılınanlar ikisi bir varlıktandır. Onun için İsa utanmıyor, onlara kardeş desin. Çünkü şöyle diyor, senin adını kardeşlerime bildireceğim, topluluğun ortasında sana övgü türküleri söyleyeceğim. Ve gene ben ve ben ona güveneceğim. Bir de işte ben ve Allah'ın bana verdiği evlatlar. Peki madem evlatlar et ve kandandırlar, o kendisi de aynı tabiatı aldı. Öyle ki ölmekle ölümün kuvvetine sahip olan hani şeytanı yensin. Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir edilir. Çünkü şu kesindir. Meleklere yardım etmiyor. Ama İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Onun için lazımdı İsa her meselede kardeşlerine benzer olsun. Öyle ki Allah'ın önünde merhametli ve sadıkan bir baş görevli olsun. Ve böylelikle halkın günahlarını bağışlatırsın. Çünkü kendisi de acı çekip denemeden geçti. İşte onun için deneme içinde olanlara yardım edebilir. Bir şey anladıysak bugün İsa Mesih bizim kardeşimizdir. O kadar büyük bir hakikattir. Hani bunu birçok imanlı anlamıyor. İsa Rab'dir diyorlar. İsa Allah'tır diyorlar ama bugün başka konuşuyoruz. Bugün anlıyoruz İsa bize yakın olan kardeşimizdir. Evet, en önce ayet 10'da en başta bu mektupta yazıyor ki Allah'ın planı neydi? Ne diyor? Her şey Allah için yapıldı ve Allah tarafından yapıldı. Yani bu kadar kolay, herkes bunu söylüyor. Hani İsa Mesih'e iman etmeyenler de bunu anlıyor. Ama sonra devam ediyor. O istedi birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. Onun için yarattı her bir şey. Onun için dünyayı yarattı. Ne gerek var bu kadar büyük bir kosmos yaratsın? Ne gerek var bu kadar değişik hayvanları yaratsın? Ne gerek var bütün bunları büyük bir plan yapsın? Bu planın amacı ne? Ne istiyor bütün bu şeylerden? Ve diyor ki birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. Evet, bu ayet çok derin ve önemli. Allah'ın bütün planını burada görüyoruz. Birçok çocuğu olsun diyor ve bu çocukları sonra bir duruma, şanlılık durumuna getirsin diyor. Burada bu ayeti anladığımız gerekte Allah'ın yüreğine bir göz atmış oluyoruz. Anlıyoruz Allah'ın yüreğinde ne var? Niçin bütün bu dünyayı yarattı? Evlat istiyor. Çok büyük bir söz. Allah aslında iki şey istedi. Evlatları olsun ve onları sonra şanlılık durumuna getirsin. Buna bakalım şimdi. Birincisi de evlatları olsun. Rab tabii ki ruh varlıkları yarattı, melekler gibi. Canlı hayvanları yarattı. Ama bunlar onu tam memnun etmediler. Yeterli değildi sadece melekler ve hayvanlar falan olsun. İstedi başka bir şey, üçüncü bir çeşit varlık olsun. Ve o da diyor ki evlatları olsun. Daha büyük bir planı vardı. Ne sadece ruh varlıkları, melekleri ve hayvanları, daha büyük bir şey istedi. Evlatlar. Nasıl büyük bir söz evlatlar. Evlatlar ne demek? Bir hizmetçi ile evlat arasındaki fark ne? Ve bu bizi konuşuyor. Bu bizim için. Sen yaratılmadın Allah'ın kulu olasan. Değil mi? İsa Mesih'i tanımayanlar, onlar için en büyük şey Allah'ın kulu olsun. Allah'ın hizmetçisi olsun. Değil mi? Diyorlar ya, bir Allah'ın kulu yoktur. Sanki her insan otomatik Allah'ın hizmetçisidir. Hayır. Rab seni o amaçla yaratmadı. Ne? Sen Allah evladı olasın. Onun için dünyaya geldin. Bu da lazım anlayalım ki fark nedir? Yani hizmetçi, kul ve oğul, evlat arasındaki fark nedir? En büyük fark nedir? Biliyor musunuz? Sevgidir. Sevgi. Hizmetçi sevmez. Hizmeti hani sevmek için çağırmıyorsun. Sen bir dogovar ya bir imza atmıyorsun bir hangi bir işe girmek için. Hani sevgi olsun. Hayır. Şef bakmıyor senin sevgine. Ne istiyor senden? Hizmet. Değil mi? Çalışasın. Bir iş bitirirsin. Ve kim Allah'ı öyle görüyorsa onun hayatı başka. Ben yeryüzünde ne için atılmışım? Çalışayım diye. Allah'a hizmet edeyim diye. Ama bizim Rabbimiz diyor ki ben senden istiyorum evlat olasın. Yani bir sevgi olsun aramızda. Evet. Ve hizmetçi sadece karşılık almak için ya da korkudan sesliyor. Bir şefin niçin sesliyorsun? Niçin bir şefin dediğini yapıyorsun? Atılacaksın yoksa değil mi? Aç kalacaksın. Ya da askerlikte nasıl? Robot yiyeceksin. Dövecekler seni. Ya da mahpusa atılacaksın. Ama bir evlat babasına karşı başka türlü sesliyor. Değil sadece korkudan, sevgi yüzünden. Babasına karşı bir sevgi hissettiği için. Rab öyle yarattıklar meydana getirmek istedi ki onlar onu sevebilsin. Anlıyor musunuz? Amaç buydu. Rab istemedi sadece hizmetçi olsun yeryüzünde, melekler gibi. Ya da işte bir takım hayvanlar olsun. Hayır. Öyle varlıklar istiyorum ki onlar beni sevebilsinler. Hayvanlar da melekler de sevgi yok. Bir evlatla nasıl sevgi yaratabilirsin? Değil mi? Allah'ın yüreğini şimdi anlamaya bakıyoruz. Bir evlatla nasıl bu sevgi bağı ortaya çıkıyor? Buyurmakla mı? Sev beni. Öyle mi? Dövmekle mi? Sev beni mi? Döveceğim seni. Öyle mi oluyor? Kandırmakla mı? Sev beni. Ondan sonra yemileme vereceğim sana. Öyle mi? Sevgiyi böyle mi yaratabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın değil mi? Sevgiyi yaratmak için sen aslında hiçbir şey yapamazsın. Sen ona sevgi göstereceksin ve sevgi gösterdikten sonra serbest bırakacaksın. Artık evlat serbesttir. Karar vermeye serbesttir. Seni sevsin mi sevmesin. Belki yanlış yapacak. Ama o sana dönerse o zaman gerçek sevgi nedir anlayacak. Ve o zaman asıl senin evladın olacak. Ve İsa Mesih o yüzden Luka 15'te kaybolan oğul benzetmesi anlatıldı. Bu değil sadece Ferisilere karşı bir şamar. Hani siz günahkarları kabul etmiyorsunuz. Ve aynı zamanda bu Allah'ın yüreğine açık bir pencere sanki, açık bir cam. Görüyoruz Allah'ın yüreğinde ne var. Bu kaybolan oğul sensin. Evet, mesele bu. Luka 15'te bu kaybolan oğul babasını sevmezdi. Miras istedi. Onun gözü neredeydi? Ver bana payımı düşeni. Para istiyorum senden. Ama sonra bir yol tepti. Uzaklaştı, aldı her şeyi. Uzaklaştı ve her şeyini kaybetti. Ondan sonra döndü babasına. Artık beni bir hizmetçi yap, değil mi? Hizmetçi istedi olsun. Sade aç kalmayayım. Gene bir şey anlamadı. Gene sade kafa materyal mı şeylerdi. Ama en sonunda babasının reaksiyonu neydi? Ne yaptı? Çıkardı temiz bir kaftan, pabuç giydirdi onun ayağına ve hatta yüzük verdi ona. Büyük bir şenlik yaptı, büyük bir sofra yaptı. Oğlum döndü diye. Ancak o zaman kaybolan oğul sevgi nedir anladı. Ve babasını sevmeye başladı. O zamana kadar sevgi nedir bilmezdi. İsa onun için bunu anlattırdı. Bu da görüyoruz okuduğumuz ayetin aynısı. Birçok evladı Allah istiyor birçok evladı bu şanlılık durumuna getirsin. Evlat olsunlar en birinci. Bu kaybolan oğul gibi aynı olayı yaşasınlar kendi hayatlarında. Evet ve sonra diyor ki sadece şimdi dönsünler. Bu baba ne yaptı? Dediğimiz gibi şanlı bir şey. Yüzük verdi ona. Değil mi? Sanki benim otoritetim sende. Bir potpis gibi bir şey. İmza gibi bir şey. Değil mi? İmza yüzüğü. Ve aynı zamanda şanlı bir ruba verdi ona. Değil mi? O pis domuzların yanından döndü. Adam hemen şanlılık durumuna geldi gibi. Ve bu da okuyoruz aynısı. Rab istedi birçok evlatları bu duruma getirsin. Ölümlü durumdan ölümsüzlüğü getirsin. Onları çamurdan, pislikten aydınlık ve temiz bir yere getirsin. Onları domuzun yanından yeniden babalarının yanına getirsin. Değil mi? Şimdi anladın mı ne için mesele oluyor? Rab senin için konuşuyor. Onun için yaratıldın yeryüzünde değil, Allah'a hizmet edesin. Biz sadece hani sen ona şan getiresin. Hayır. Sen onun evladı olasın ve bu kaybolan oğul gibi bu dönüşü yapasın. Ve bu yola çekildik ama daha biz bu şanlılık durumuna gelmedik değil mi? Umarım hepimiz burada bugün kim bu sözleri seslerse bu dönüşü yapmış kendi hayatında. Tabii otomatik de olmuyor. Birçok kişi 10 sene, 20 sene, 30 sene gidiyor toplantıya, ilahiyle soruyorlar, para veriyorlar, dua gecelerine katılıyor, her bir şey yapıyorlar ama bu dönüşü daha yapmamışlar. Nasıl Allah'ın evladı oldum diyeceksin? Nasıl onun baba sevgisini anladım diyebilirsin? Evet, bu birincisi. Allah'ın evladı olmak. Ondan sonra diyor, şanlılık durumuna istiyor seni getirsin. Biz bu yoldayız. Biz bu dönüş ve şanlılık durumunun ortasındayız. Bu bizim imanlı hayatımız. Ve şimdi devam ediyoruz. Dikkat etmek istiyoruz daha fazla İsa'ya. Ve ayet 10'da devam ediyorum. Şöyle diyor. Ve Allah uygun gördü onların kurtuluşunun başını, yani İsa, çekilerle tamamlamış bir duruma getirsin. Görüyor musunuz? Nasıl Rab bizi bu durumuna getirecek? Nasıl Rab bizi bu şanlılık durumuna getirecek? Ne yapacak? Birçok imanlı sanıyor ki, bir gün gidiyorum bir hangi spesyal bir toplantıya gelecek bir büyük bir vaiz, büyük bir pastor, bir başka devletten, Amerika'dan, Kore'den, bilmem ne. Ondan sonra o bir takım dualar yapacak ya da sana el koyacak ya da seni yıkacak yere. Ondan sonra spesyal bir güç gelecek senin üstüne ve kutsal ruhu alıp şanlılık durumuna getirecek. Hayatın bütün değişecek. İmanlı hayatın bir kerekten değişecek. Sanki böyle hani nasıl diyor, Rusya Napruşka gibi değil mi? Sihirli çubuk gibi. Böyle sanki bir kerekten. Ama burada başka bir şey görüyoruz. Ne sanıyorsun? İsa Mesih nasıl şanlılık durumuna geldi? Nasıl Allah onu göke aldı, şanlılık oldu? Nasıl? De, bir daha okuyorum. Ve o uygun gördü, onların kurtuluşun başını, İsa'yı, çekirlerle tamamlamış bir duruma getirsin. Ve bu işte bugünkü Hristiyanlıkta eksik. Bugünkü Hristiyanlıkta, yani hatta evangelistlerin arasında bu artık konuşulmuyor. Kolay yoldan istiyoruz şanlılık durumuna getirsin. İsa haçta çeki çeksin, tamam razıyım. İsa'nın kafasında dikenli bir taç koysunlar ama benim kafama koymasınlar. Ben haça gerilmeyeyim. Öyle değil mi? Ama bu da açıkça yazıyor. Sen tamamlanmış bir duruma gelmek istersen İsa'ya bak. Evet. Ne diyor? Bu konuştuğumuz şeyler sadece hakikatin yarısı. Kurtuluşumuzun başı var diyor İsa. Sen istediğin kadar dönmeye karar verirsen o yeterli değil. Sana bir kurtarıcı lazım. Allah günahları affedebilir nasıl isterse. Ve birçok kişi bunu anlamıyor. Müslümanlarla konuşuyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz? Bir İsa ölmüş falan da sizin günahlarınız o almış. Ne bu? Olabilir mi? Saçmalık bu. Ne zaman Allah isterse günahları affedebilir diyorlar. Ve ben diyorum doğru. Allah nasıl isterse günahları affedebilir. Ona karşı günah işledik ve o ne biçimde isterse bizi affedebilir. Doğru. Ama bu böyle olmadı. Bir fark var. En birinci hakikati görüyoruz. Diyor ki günaha karşı ölüm istiyorum. Çünkü günah zaten ölüm getiriyor. Anla. Allah demedi günah bir zayıflık. Allah demedi günah bir bozukluk. Allah demedi yani günah bir diyelim küçük bir greşka, bir hata. Hayır. Allah diyor ki günah o kadar kötü bir şey, o ölüm getiriyor ve bunu silmek için, bunu ödemek için lazım başka bir ölüm olsun. Günaha karşı ölüm var. Allah bizim günahlarımızı affetmek için boş ver demedi. Ve Müslümanlara bakarsanız onların kafasında bu var. Sanki Allah günahlarımızı görüyor ve boş ver diyor. Siliyorum, affediyorum seni. Öyle olur mu? Bunun karşısında böyle bir kişi bunu böyle davranırsa günahlarını ne düşünecek? Ufak bir şey. Madem Allah boş ver diyor, demek ki günah ufacık bir şey. Ama bizim kutsal kitapta okuduğumuz Allah diyor ki hayır, günaha karşı ölüm lazım. Evet, göstermek istediği günah ne kadar fena bir şey, ne kadar ölüm getirici bir şey. Ve biz kendi hayatımızda bunu anlıyoruz değil mi? Günah yıkıcı, günah ölüm getiriyor. Herkes bunu anlıyor ama şeytan bu hakikati örtmek istiyor. Diyor ki, sıkılma, herkes yapıyor. Öyle değil mi? Ama bizim Allah'ımız bu bahaneleri absolutum kabul etmiyor. Hayır diyor. Ve böylelikle devam ediyor. İsa acı çekmekle tamamlandı. İsa'nın acılarını baktığımız gerekti. Biz sadece görmüyoruz, ah ne kadar zavallı bir insan. Değil mi? O da bir işte Mel Gibson bir film çevirdi, ne kadar büyük bir acılar gösterdi. Sadece bakmayalım ne kadar acı çeken bir insan. Ama aynı zamanda kafamızı çalıştıralım. Sen onu bu dereceye getirdin. Günah bu demektir işte. Anlasana. Evet. Onun için Rab bu temayı bir daha konuşuyor burada. Ve diyor ki, Rab İsa tamamlık durumuna geldi, çeki çekmekle. Ancak böyle. Evet, İsa'nın sözleri en yüksek ve en güzel bir öğretiş. Değil mi? Ve değil mi? İsa öyle sözler konuştu, başka insanda, başka peygamberde onu görmüyoruz. Ve birçok kişi hazırdır İsa iman etsinler sözlerinden için. Değil mi? Ne diyor? Düşmanını sev, benim krallığım bugün ilan değildir, ben yıkmaya gelmedim, tamamlamaya geldim. Ben de hayat var da çok sözler var İsa Mesih'in. Ama İsa Mesih'in sözleri sadece öyle kalsaydı, onun hayatı olmasaydı, ölümü olmasaydı ve çekileri olmasaydı, bunun hepsi boş kalacak, yarıda kalacak. Sadece güzel bir filozof laflar ama arkası yok. Ama İsa Mesih gerçekten acı çekti ve şöyle diyor. 1. Petrus 4:1 okuyorum şimdi. Madem Mesih de bedence bizim için çeki çekti, siz de kendi kendinizi bu aynı düşünceyle silahlantırın. Çünkü kim bedence çeki çekerse o kişi günahtan kopmuştur. Temamız ne? Allah istiyor bu evlatları şanlılık durumuna getirsin. Ve yol nasıl? Nasıl bu duruma geleceğiz? Şöyle diyor. Kim bedence çeki çekerse o kişi günahtan kopmuştur. İsa Mesih bunu gösterdi. Acı çekmekle İsa gösterdi ki onda günah yok. Günahtan kopmuştu. Günah temasından artık çıktı. Şanlılık durumuna öyle geldi. Ve böyle diyor ki bu sadece kalmasın güzel bir örnek bizim için. Ama bizim hayatımızda tekrarlansın bu. Madem Mesih diyor çeki çekti. Siz de kendi kendinize bu aynı düşünceyle silahlandırın. Bu ruhsal bir silahtır. Ruhsal silahlar değil sadece dua etmek, oruç tutmak bilmem ne. Ama bu kafada bu anlayış var. Madem Mesih çekti, ben de çekeceğim. Belki her zaman onun gibi bedence çekmeyeceğim. Tabii çok az kişi İsa için ölüyor. Ama birçok küçük çekiler var imanlı hayatta. Öyle değil mi? Yan bakacaklar, eğlenecekler seninle. Bazıları tükürecekler, bazen pis pis laflar yapacaklar. Sen nasıl bizim kapımıza yazardılar değil mi? Kafile, cehennemde yanın. Bunlar ufak şeyler. Ama sen bunu nasıl reaksiyon göstereceksin? Eğer sen öfkelenirsen ve dersen hani tamam kim bunu yaptı? Nasıl bunu yapıyorlar bana? O zaman ne oluyor? Sende bir gurur büyüyor. Sen Allah'a benzer olmuyorsun. Ama Mesih nasıl bu çekirdeğe karşı durdu? Ne zaman onu tükürdüler, ne yaptı? Ne zaman yani onun sakalını çektiler, ne yaptı? Öbür yanağını çevirdi değil mi? Ve böylelikle günah temasından uzak oldu, kopmuştur ve şanlılık durumuna geldi. Rab bu acıları kullanacak bizim hayatımızda. Biz Mesih'e benzer olalım. Ve onun için en baştaki amaç buydu. Evet okuyorum. Ayet 11'den 13'e kadar bir daha. Kutsal kılan İsa ve kutsal kılınanlar biz. İkisi bir varlıktandır. Onun için utanmıyor onlara kardeş desin. Ve sonra iki tane ayet sitat yapıyor ve aktarma yapıyor eski antlaşmadan. Mesela diyor, işte ben ve Allah'ın bana verdiği evlatlar. Evet. Diyor ki, biz aynı babadanız. İsa kendini alçaltılınca bizim derecemize indi. Ölmekle bize de evlat derecesine getirdi. Çok ilginç bir şey var. İsa Mesih haçta ölürken bir mahpusçu serbest bıraktılar. Hatırlıyorsunuz. Onun adı Barabas. Barabas ne demek? Babanın oğlu. Çok ilginç bir şey. Babanın oğlu serbest bırakılsın diye Allah'ın oğlu öldü. Ve o da bile çok büyük bir ders var bizim için. İsa Mesih öldü ki Barabas serbest çıksın diye, değil mi? O hak etti ölümü. O %100 ölümü hak ettiydi. Ama serbest çıktı çünkü onun yerinde İsa öldü. Sen de bu Barabas'ın. Sen Barabas, yani babanın oğlusun yani. Öyle bir ad veriliyor. Ve İsa şimdi burada açık açık diyor ki, madem ikimiz aynı babadanız, kardeşiz. Ve bu büyük hakikate şimdi biraz daha derin bakmak istiyoruz. İsa bizim kardeşimiz, bizim agamız. Bu en başta yeni imanlarken bana biraz ters geldi. Nasıl İsa'ya kardeş diyeceğim, aga diyeceğim. Olur mu ya? Bu saygısızlık değil mi? Ama biz buna bakmadan bir saygısızlık için. Madem Allah'ın sözü bize kuraj veriyor buna, o zaman bunu imanla kabul edelim. Evet, İsa'ya kardeş diyebiliriz. Birkaç ayet bakıyoruz. Nerede İsa kendisi bunu söyledi? Matta 12, 48-50. Değil mi İsa? İsa'nın anası geliyor, kalabalık bir yerin içine ve istiyor çocuğun yanına özel bir yer, yer açsınlar ona. Ama İsa kendi anasını bırakmıyor. Hayır diyor, gelmesin, kalsın orada diyor. Ondan sonra etrafına bakıyor, hani sesleyicilerine bakıyor. Ve diyor ki, kim benim anam ve kim benim kardeşim diyor. O da bile İsa kendisini sesleyenlere kardeş diyor. Matta 25-40, orada konuşuyor keçiler ve koyunlar. Son davalamada, son mahkemede bazılarına iyilik yaptınız, bazılarına iyilik yapmadınız. Mahpusta beni dolaşmadınız. Su vermediniz bana, aç bıraktınız beni. Öbür tarafta yazıyor ki, benim bu kardeşlerimin en küçüğüne ne yaptıysanız onun karşılık alacaksınız. Kimi? İsa'nın kardeşleri mi? Kimi bu? Kim bu İsa'nın kardeşleri? Nerede bunlar? Orada bile İsa diyor ki, benim kardeşlerim var yeryüzünde. Kardeş sözünün üzerinde duruyoruz. Matta 28-10 dirilişten sonra İsa buyruk veriyor. Söyle kardeşlerime Celile'ye gitsinler. Öğrencilerine gene kardeş diyor. Ve Yuhanna 20 ayet 17'de diyor ki, benim babam ve sizin babanız olana dönüyorum. O da bile gene konuşuyor ki, biz aynı babadanız, kardeşiz. Ve tabii ki en büyük söz Romalılar 8.29'da diyor, İsa birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. Evet. Ve şimdi diyor ki, kutsal kılan ve kutsal kılınanlar aynı varlıktandır. Allah nasıl İsa'ya seçti bir görev için, bizi de bir görev için seçti. Kutsal kılan ve kutsal kılınmak mesele var burada. İsa istiyor seni kutsal kılsın. O amaçtan seni çağırdı. Bunu anlıyor musun ne demek zor? Kutsal nedir? Birçok kardeş dedi ki, aa ben kutsal olamam hayatta. Sanki kutsal demek tertemiz olasın. Hiçbir günahın yok, hiçbir greşkacağızın yok hayatında. Bir kişi diyor ki, bunu okuduğunuz zaman, ah ben bu duruma gelemem. Hangi imanlı var günahsız? O zaman atıyorlar bunu bir kere. Madem öyle, istediğim gibi yaşarım. Çünkü zaten kutsal olamıyorum. Ama öyle değil. Ve Rab gene dedi ki, ben seni kutsal kıldım. Kutsal kılmak demek ki Allah'ın işi için seçip ayırmak. Allah'ın işi için seçilmek. Bu demek kutsal kılmak. Allah İsa'yı seçti ve ayırdı bu iş için. Nasıl bir usta kendine bir tahta parçası seçerse ve diyor ki, ah bunu alacağım şimdi ve bununla bir şeyler yapacağım. Bu tahtadan özel bir şey yapacağım. Bu seçilmiş bir tahta parçası. Allah bunu insanlara yaparsa bu insanlar kutsal sayılıyor. Davut ne zaman Goliath'ın karşısına çıktı? Onu yenmek için, değil mi? Dereden 5 tane küçük çakıl seçti. O derede 5 tane çakıl mı vardı? Binlerce var idi, değil mi? Ama sadece 5 tane seçti. Ve bu 5 çakıl kutsaldır. Ah, nasıl? Kutsaldır. Çünkü bir amaç için onları seçti. Bir iş için onları seçti. Ve aynı biçimde Rab bizi de seçmek istiyor bir iş için. Evet, bunu okuyoruz 1. Samuel 17:40'ta. Evet, Rab istiyor şimdi bu evlatlar kutsal olsunlar. Ne demek bu? Rab bunları sadece seçmedi sonsuz hayat olsun diye. Rab bunları seçmedi sadece iyi duyguları olsun, hoş duyguları olsun. Hayır. Ne zaman bir usta bir parça seçerse bir iş içindir. Ve Rab bu evlatlardan da iş yapmak istiyor. Ve bu da gene diyor ki, madem öyle, İsa utanmıyor onlara kardeş desin. Utanmıyor. Bu bana dediğim gibi ilk önce zor geldi ama şimdi bununla seviniyorum. İsa utanmıyor sana kardeş desin. Ama İsa'nın hakkı var aslında bizim de utansın değil mi? Bazen biz öyle durumlara giriyoruz, öyle şeyleri yapıyoruz. Dakikada ister misin İsa senin yanında olsun ve herkesin önünde desin bu benim kardeşim. O zaman diyeceğiz, aa şimdi değil, haftaya gel, pazar günü gel, toplantıda olduğum zaman gel, şimdi değil, öyle değil mi? Ama İsa utanmıyor bizden. Hatırlıyorum biz Türkiye'de yaşarken bir Ramazan ayında sokakta herkes hazırlık yapıyor iftar sofralarına konuşmak. Ben o gün çıktım evden ve yolda yürürken bir alkolik gördüm ama hayatta yok gördüğüm böyle bir kişi. O öyle bir derece gelmişti, kinara yok. Yani artık spirit içerdi. Alkol biri değil, spirit içerdi. Ve onun derisinde artık kara kara böyle pullar çıkmaya başladı. Adam ölmek üzere. Ve zor yürüyordu. Ve durdu, ne ileri ne geri. Sallanıyor böyle. Çok zor bir durumda. Ve bakıyorum herkes ona geçiyor. Kimse dikkat çevirmiyor. Evet, ayakları şişmişti. Yalın ayak sokağın ortasında duruyordu. Dudakları patlamıştı, çok zor konuşuyordu. Herkes ona ters baktı, iğrendi. Utandı onlar. Nasıl bir şey? Ben gene biraz daha güzel giyinmiştim çünkü benim şefim beni o akşam evine davet etti yemek için. Şimdi ben ona geçiyorum, ne yapayım? Artık geç kalacağım ama adamın koluna girdim. Sordum, nerede yaşıyorsun? Usul usul, adam böyle yani ne diyeyim sana, 10 metre bir dakikada yani ancak yürür. O kadar usul yürüdük. Bıraktım onu mikrobüse, evine yolladım onu. Ama hatırlıyorum, ben onun kolunda gezerken herkes bize nasıl bakardı. Bütün Edirne diri oldu. Hepsi böyle, ama nasıl bununla ilgileniyorsun, bak böyle. Tamam. Ama herkes bize, ikimize çok ters baktı. Evet, sensin bu. İsa senin kolunda, seni aynı o biçimde ilerlettiriyor. Kardeş misiniz? Ben bana bakarsam, İsa'nın karşısında bu alkolik gibiydim. Ve daha da öyleyim. Kendimi öyle görüyorum. Layık değil. Yani Edvan böyle ancak yürüyorsun. İman hayatımız belki öyle. Ama İsa gene de utanmıyor. Utanmıyor sana kardeş desin. Utanmıyor desin bu benim kardeşim. Bütün zayıflıklarla birlikte. Evet. Ve sadece bu değil. Ve diyor ki İsa seni övecek. Topluluğun ortasında sana övgü türküleri söyleyeceğim. Mezmurlardan bir aktarma. Senin adını kardeşlerime bildireceğim. Topluluğun ortasında sana övgü türküleri söyleyeceğim. Sanki İsa bizim şanımıza, bizim şerefimize meleklerin ortasında, topluluğun ortasında bu melekler ordusu gösteriyor. Benim adımı senin adını anarak sana bir solo söyleyecek. Sadece seni övmek için. Kardeş bu demektir. Evet. Ne kadar büyük bir şeref bu da. Ne kadar büyük bir hak. Ne kadar büyük bir gelecek var senin için. İstiyorum bununla kurajlanasınız. Evet, okuyorum ayet 14'ten 16'ya kadar. Ve o da mesele oluyor, biz aynı tabiyeti paylaşıyoruz. Peki, madem evlatlar et ve kandandırlar, o kendisi de aynı tabiyeti aldı. Öyle ki, ölmekle ölümün kuvvetine sahip olan hani şeytanı yensin. Öyle ki, insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir edildi. Çünkü şu kesindir, meleklere yardım etmiyor ama İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Düşün bakalım, İsa senin duygularını anlayabilir mi? İsa senin duygularını anlayabilir mi? İstiyor belki yardım etsin ama bu mümkün mü? Gerçekten İsa insanları kurtarabilmek için onlardan biri oldu. O seni artık anlayabilir. Her dinde bir takım buyruklar var, bir takım sözler var, ona yap, buna yap, ondan sonra Allah seni sevecek. Ama insana yardımcı olamaz bu buyruklar. Fırsat yok sanki o buyrukları yerine getirelim. Sadece İsa Mesih senin kardeşindir. O denilmek nasıl bir duygudur anlayabilir. O anladı denilmek nedir. Bir günah ona yaklaştığı gibi o günahı yendi. Ve onun için sana bir günah yaklaştı mı sen de onu yenebilirsin. Çünkü bir örnek var. Kardeş gibi seni anlayabilir. Ve bu da diyor ki İsa'nın amacı neydi? Şeytanı yensin. Ama nasıl? Nasıl İsa şeytanı yendi? Şeytan bir ruh varlığıdır. Allah da onu yenmek için et ve kan kullandı. Yani sanki daha zayıf bir şey. Her zaman ruh varlıklar insandan daha güçlü. Bir melek o kadar güçlü, hani bir melek bütün bir ordu durdurabilir. Çünkü et ve kandan değildir. Yani bedence bir şey değildir. Ama ne yaptı? Allah şeytanı yenmek için zayıf bir şey. Yani et ve kanı bedence bir şey kullandı. Hem de nasıl yaptı bunu? Ölmekle, dil öldürmekle. Sana karşı bir düşman gelirse, lazım onu öldüresin. Ama İsa bunu yapmadı. Öldürmekle değil, öldürülmekle. Evet, dünya sistemi kullanmadı. Evet, şeytan istedi İsa'yı öldürsün ama istemedi İsa haçta ölsün. Mata 16:23'te ne vakit Petrus diyor ki, ah sakın Yeruşalim'e gitme. Çünkü İsa dedi ki, ben gideceğim şimdi Yeruşalim'e, işte orada bizim güdücülerimiz beni yakalayacaklar, Romalılara teslim edecekler ve haçta öldürecekler. O zaman Petrus dedi ki, ah sakın ha, gitme oraya. O zaman İsa, Petrus dedi ki, çekil önden şeytan. Ah, nasıl arkadaşına şeytan diyorsun? Çünkü o anda şeytan Petrus'un ağzından konuştu. İyi bir şey istedi. Gitme, haçta ölme. Şeytan istedi İsa'yı öldürsün ama haçta değil. Son sekundaya kadar bu deneme çekti İsa. Mata 26:41'de okuyoruz. İsa artık haçta asılıyken etrafındakilerle konuştu. Haydi haçtan insene madem Allah'ın oğlusun. Bak fırsatı yok muydu İsa bunu yapsın? Evet ama dayandı. Allah'ın amacı değildi. Kendi üstün kuvvetiyle şeytana yensin. Ama zayıflık içinde istedi şeytana yensin. Öyle ki bize örnek olsun. Bize örnek olsun. Biz de zayıflık içinde şeytana yenebiliriz diye. Ve bu da konuşuyor. Şeytanın en büyük silahından biri nedir? Bu da konuşuyor. Ölüm korkusu için. Fark ettiniz mi? Ne diyor? Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir edin. Sen bir kere bak. Ölüm korkusu var mı insanda ki kim diyebilir bende yok. Ölüm korkusu bize neler yapıyor, bize ne engel oluyor. Teröristlere görüyoruz, ölüm korkusu yok. Bağırıyorlar böyle bombalar değil mi bedenini, kendi kendini patlattırıyorlar. Niçin? Ölüm korkusu yok artık. Bu fanatik, bu mesele bizim için değil, başkalarını öldürmek. Ama düşün bakalım, bir imanlı öyle bir derece gelirse, bir imanlı derse artık, ben kendim için kahalanmıyorum, ben kendim için düşünmüyorum. Bana ne yaparsalar problem değil, öldürürse bile bana problem değil. Bir çok eski bir pastor var Bulgaristan'da, Halan Popov adlı bir pastor. O da komünist senelerin ilk senelerinde, 1951-52 senelerinde tamamen mahpusa atıldı. Ve çok büyük işkence yaptılar, beline yolladılar onu. Tamamen ve belindeyken senelerce çürüdü. Belki 12 sene mahpusa attılar onu ve bunun belki 5-6 senesi beline de geçti. Ve böylelikle tamam, çok büyük bir sıkıntı içinde. Niçin? Çünkü onun ailesi var. Karısı, kızanları var. Ama sonra bir takım yabancı kardeşler onları kaçırdılar Şveçya'ya, yani İsveç'i kaçırdılar. Ve bu bizim kardeşimiz bu haberi alınca artık diyor, ailem yok burada Bulgaristan'da. Diyor ki o zaman çok rahatlandım. Çünkü ben kendim için korkmazdım diyor ama ailem için korkardım. Ama bundan sonra artık serbestim diyor. Artık bana ölüm korkusu yok diyor. Tamam mı? Ve bizim iman hayatımızda en büyük bir şey budur. Biz yani korkuyoruz. Bir hafta söylüyoruz İsa bize sonsuz yaşam veriyor. Ama nerede bu? Nerede bunun gerçek imanı? Nerede bunun gerçek inancı? Evet. Kim bunu gerçekten anladıysa kendi hayatına kıymet vermiyor. Onun için diyor ki bizim aslında bir korkumuz lazım olmasın ölümden. Çünkü İsa Mesih ölümü yendi. Ve böylelikle şeytanı yendi. Ne kadar ilginç bir şey. Kişiler aslında yeterince daha korkmuyorlar ölümden. Değil mi? Korkuyorlar nasıl yıkanacaksın ölümden sonra. Kalkıyorlar, ne kadar, nasıl besleneceksin ölümden sonra, değil mi? Böyle böyle boş şeylerle şeytan onların kafalarını yıkamıştır. Ama asıl lazım korku olsun Allah'tan. Çünkü ölümden sonra bir çeki var. Ölümden sonra bir hayat var. Ölümden sonra bir sonsuzluk var. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Her şey kara toprağa kadar diye hesap ediyorlar. Ama gerçekten biz lazım ölümden değil, Allah'tan korkalım. Evet. Ve son olarak okuyoruz ayet 17-18 bir daha. Onun için lazımdı. İsa her meselede kardeşlerine benzer olsun. Her meselede kardeşlerine benzer olsun. Öyle ki Allah'ın önünde merhametli ve sadıkan bir baş görevli olsun ve böylelikle halkın günahlarını bağışlatılsın. Çünkü kendisi de acı çekip denemeden geçti. İşte onun için deneme içinde olanlara yardım edebilir. Yardıma ihtiyacımız var değil mi? Gerçekten lazım bize. Bilmiyorum senin hayatında nasıl ama bana lazım. Günah işliyoruz, zayıfız, eksikliklerimiz var. Nereden bize yardım? Ben konuşmuyorum kurtulana kadar. Kurtulduktan sonra mesele oluyor. İmanla hayatta. Ve anlayalım ki başka yardımcımız yok. Ne Meryem Ana, ne kutsallar, svetiler, ne de yani evangelist svetiler, büyük pastolar. Sadece İsa'nın kendisi. O yeter. O demedi. Senin için öldüm, dirildim. Hadi iyisin. Şimdi uğraş bakalım benim buyruklarımı tutasın. Hayır. İmana geldikten sonra her gün yardım ediyor. Mesele budur. Bunu konuşuyor. Her gün yardım ediyor. Ve onun için konuşuyor bu söz baş kahin, baş görevli. Bu İsrail halkının en önemli adamıydı. Gece gündüz halkı için yalvarırdı ve kurban getirirdi. Hatta o kadar büyük şerefliyiz. Biz bunu okuduk. Hani özel rubalar, işte kafasında işte altından bir sarık vardı. Göğsünde böyle 12 tane taş bilmem ne, çok süslü bir görünüşü var idi, bir duruşu var idi. Ama bunlar sadece çok basit örnekler. Bunun aslısı, bu da okuduğumuz gibi İsa'dır. İsa o baş görevli. Ve o senin için yalvarır. O sana yardım edebilir. O da kadar göktedir senin için babasının önünde aracılık yapsın. Ve diyor ki merhametli ve sadıkandır. Zayıflıklarımızı anlıyor ve hep yalvarıyor. İsa çeki çekti tam bunun için. Olabilir de bütün bunlardan geçmesin. Olabilir de bambaşka bir hayat yaşasın. Ama yapmadı. Niçin İsa çeki çekti? Değil sadece hani günahları ödemek için. Aynı zamanda bizi anlayabilmek için. Bizi anlayabilmek için. Eskiden bunu anlamazdım. Büyüdüm bir Katolik olarak. Ve o da İsa çok çok yüksek. O kadar yüksek ki hani insanlarla kontak olamaz. Lazım İsa bir aracı ama onunla bizim aramızda gene bir aracı lazım olsun. Meryem Ana. Ve o da o kadar yüksek. Onunla da bir aracı lazım olsun. Kutsallar, svetiler. Ama İncil'de böyle bir şey yaptı. Ne zaman bunu anladım? Yani çok büyük bir şey geldi. Hayır. Bütün bunlar lazım değil. İsa kendisi yeterli. Meryem Ana çeki çekmedi. Kutsallar çeki çekmedi İsa kadar. O bizim duygularımızı anlayabilir. Evet. Bugün gördük İsa Mesih nasıl bizim kardeşimizdir. Ve istiyorum bundan bir kuraj alalım. Biliyorum imanla hayat gittikçe daha zor olmaya başladı. Eskiden hatırlıyorum Bulgaristan'da imanla hayat çok daha rahatıydı. Bir yere gidiyorsun, büyük bir heyecan. Kardeşleri tanımazsan da soruyorsun, mahalle nerede? Mahalle girdin mi? Dalıyorsun, imanlılar nerede? Bojiler nerede bilmem ne. Ondan sonra tanışıyorsun, ben kardeş böyle böyle, hoş geldin, otur. O da çağırıyor, hemen bütün topluluğu çağırıyor, 30 kişi bir evde, yemekler, sabaha kadar ilerler, hayat böyleydi. İmanlı hayat böyleydi. Evet tabii bugün artık öyle değil. Bugün artık büyüdük azıcık, Avrupalı olduk. Çekilerle, streslerle, sağa sola kopuşmakla, öyle değil mi? Ha bakalım imanlı hayatımız ayakta kalabilecek mi? Bu ilk heyecan yokken biz daha imanlı olacağız mı? Ve türlü çeşit denemeler var. Değil mi? Eskiden radyo, bir tane radyo vardı, bir çeşit. Televizyon, bir çeşit televizyon vardı. Şimdi her gün yeni şeyler çıkıyor. Tamam mı? Bir telefon bir sene tutmak çok büyük bir şey. Her sene lazım değişesin. Niye? Çünkü şeytan bizi saldırıyor bu tür şeylerle. Bütün bunların içinde bize bir yardımcı lazım. Bütün bunların içinde bize bir kişi lazım, bizi imanlı yolda tutsun. İlk sevgi, birinci sevgi. Bunu istiyoruz değil mi? Hayır. Rab ilk sevgi istemiyor. O bugünün azı daha çok kıymetli sayıyor. Ne kadar 20 senenin öncünün çokunu. Onun için Rab istiyor yani bizim kardeşimiz sayılsın. Ve biz de bir kardeş gibi gidip ondan yardım alalım. Rab sizinle olsun.